Bosch Daima. Bosch Daima.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk futbolu. Futbol Türkiye'de ilk olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde oynanmaya başladı. 1901'de İstanbul'da kurulan Siyah Çoraplar ülkenin ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti. 1905'te kurulan Galatasaray, ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri İstanbul sınırları içinde futbolda faaliyet göstermeye başladılar. Elbette Beşiktaş 1903'te kurulmuştu, ilk kurulan takımdı ama ilk faaliyet alanı jimnastikti. O yüzden zaten Beşiktaş'ın kısaltması da BJK olaraktır. Daha sonra İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa, Adana ve Trabzon şehirlerinde futbol büyük bir hızla yayılmaya devam etti. Bu dönemin en önemli organizasyonları Pazar Ligi, Cuma Ligi, İstanbul Türk İdman Birliği Ligi ve İstanbul Şampiyonluğu Ligi'ydi. Bu arada savaş dönemi başladı ve Türk futbolu 11 yıllık sekteye uğradı. Futbola dönüş ancak genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla mümkün oldu. Aynı yıl Türkiye Futbol Federasyonu Yusuf Ziya Öniş başkanlığında faaliyete geçti. Ardından 21 Mayıs 1923'te Türkiye 26. üye sıfatıyla FIFA'ya, Dünya Futbol Birliği'ne kabul edildi. Türkiye FIFA üyesi olarak ilk milli maçını 26 Ekim 1923'te İstanbul'da Romanya'ya karşı oynadı ve bu maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Tarihler 1938'i gösterdiğinde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu ve ülke sporu futbol dahil devlet yönetimine geçti. Sonraki yıllarda 1951'de profesyonelliğin kabulü, 1954'te milli takımın İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na ilk kez katılması, 1959'da başlayan Milli Lig ve bazı Türk oyuncuların yurt dışına transferleri gibi çok önemli gelişmeler yaşandı. 1950'lerden 60'lara uzanan süreçte ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulan yarı profesyonel futbol ligleri Türk futboluna büyük katkı sağladı. Bu dönemde diğer şehirlerimizde de futbol kulüpleri hızla çoğaldı. Ayrıca Avrupa kupalarında Galatasaray, Göztepe, Fenerbahçe önemli başarılar elde ettiler. 1962'de UEFA bu kez Türkiye'nin tam üyeliğini de kabul etti. 70'lerde ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir değişim sürecine girildi. Yabancı teknik direktörler Türkiye'de daha fazla görev yapmaya başladılar. İngiliz William Birch, Brezilyalı Didi bu anlamda ülke futboluna renk katan önemli isimler olarak tarihe geçtiler. Aynı dönemde çok sayıda Yugoslav oyuncu da ülkemizde top koşturdu ve bu durum neredeyse 90'lı yıllara kadar devam etti. ...1970'ler aynı zamanda Türk futbolunda Anadolu ihtilalinin yaşandığı bir dönem oldu. Bu anlamda başı çeken ilk takım Trabzonspor'du. 1980'lere gelindiğinde ise yönetim anlayışları ve futbol kalitesi aynı çizgide seyrederken ne yazık ki kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Fakat Alman teknik adam Jupp Derwall'in Türkiye'ye gelişi ve 1989 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın da büyük destekleriyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Şenes Erzik'in atanması, sistematik çalışmaların başlaması adına da bir ilk niteliğini taşıdı. 1992 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk hale gelişi, 1996'da uygulamaya konulan havuz sistemi ve devamında gelen sponsorluk gelirleri artık Türk futbolunun yönünü başka bir açıdan tayin edecekti. 1996 yılında A milli futbol takımı bir ilki başararak İngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu, milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynaması, 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen dünya üçüncülüğü, 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde Türk futboluna yeni sayfalar açtı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türk futbolu sistemli bir çalışma sonunda neler yapabileceğini oynadığı yarı final maçıyla bütün dünyaya bir kere daha kanıtladı. Özetle Türk futbolu 1923'ten 2023'e bugüne gelinceye kadar pek çok başarıyı, başarısızlığı, badireyi geride bıraktı. Ancak Türk futbolu son günlerde yeni hikayeler yazmak üzere adeta teyakkuz halinde. Çünkü an itibariyle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için önünde bulunan zorlu virajı aşmak zorunda. Dünkü Hırvatistan galibiyeti de bu virajı aşma yolunda A milli futbol takımımız için en güçlü sinyallerden biriydi. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştıran Tolga Kökten, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, tam karşımda sporcu, spor araştırma ve yorumcusu, az önce canlı yayında sizlere okuduğum metni de yazan Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Ören, sözün başında hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Gayet mutlu bir program başlangıcı bu sevgili dinleyiciler. Çünkü futbolu bundan sonra 10 bölüm boyunca Cumhuriyetimizin 100. yılında bazı spor dallarını konuşacağız. Bu hafta futbolu konuşmaya kararlaştırmıştık. Dünkü galibiyette bu programı biraz daha güler yüzlü, çok daha umutlu yapmamızı da sağlamış oldu. İstersen Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk.
Önce bir Ahmet Hoca'ya uzanalım. Bakalım o neler söyleyecek. Sonra seninle devam ederiz. Sevgili hocam merhaba.
Merhaba.
Tebrik ediyoruz milli takımımız hocam.
Evet. Çok önemli bir başarı elde ettiler dün gece. Ve bir ilki gerçekleştirdiler. Hırvatistan'ın bu zamana kadar grup elemelerinde hiçbir mağlubiyeti yok kendi sahasında.
Evet.
Oynadığı 33 maçta 38 maçta hiç mağlubiyeti yok.
Hı hı.
Bu önemli bir başarı oldu. Ve onun da ötesinde zaten bundan sonrası için iyi bir başlangıç oldu. Hem yeni yönetim, yeni teknik ekip ve farklı bir milli takım seyrettik. O açıdan bence son derece iyi oldu. Burada şunu da söylemek lazım. Yani sevgili Özkan Pekesen, 100 yıllık zaman dilimini gayet güzel bir şekilde bize özetlemiş. Ama açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bir program yetecek mi ondan çok emin değilim.
Sevgili hocam çok haklısın. Çok haklısın ama bu böyle bayağı sıkıştırılmış 30'ar dakikalar diye düşün ki işte bir halter tarihimize, bir güreş tarihimize, bir boks tarihimize, bir atletizm tarihimize de hiç olmazsa başlıklar halinde değinebilelim diye birer hafta ayırdık. Futbolda da bu haftayı ayırdık ve bu 30 dakikada başlayıp bitirelim istiyoruz. Dünkü maç, dünkü başarı tabii ki biraz öne çıktı. Biz de programa bu başlıkla başladık. İstersen Özkan'ın çizdiği o tarihsel yol haritasından senin öne çıkarmak istediğin duraklarla devam edelim. Sonra da Özkan sözü alsın.
Ben şöyle bir bilgi vereyim. Benim yüksek lisans tez başlığım Türkiye'de futbol fanatizmi ve medya ilişkisiydi.
Hı hı.
Doktora tez başlığım da Türkiye'de futbol ve ideoloji ilişkisiydi.
Hı hı.
Ve yani tarihsel perspektif içerisinde Özkan Bey'in söyledikleri yani ilk siyah çoraplar 1901'de işte İzmir'de önce başlıyor. Burun Abad Futbol Kulübü var. Buradaki gayrimüslim yurttaşlarımızın oluşturmuş olduğu 1873 yani aslında tarih anlamında daha da geriye doğru giden bir background var, geçmiş var.
Hı hı.
Ve bunun ötesinde özellikle Galatasaray'la başlayan ki zaman zaman sosyal medyada çeşitli yerlerde de gördüğümüz yani Türk ve Müslüman olmayanlarla mücadele edecek bir takım kurma hevesiyle okul sıraları içerisinde Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurmuş olduğu bir ekip var. Ve oradan işte Fenerbahçe'yle ve diğer takımlarla devam ediyor. Burada belki ilginç olan...
Hocam buradan devam et ama sanıyorum o işgal yıllarında Fenerbahçe futbol takımının da ciddi bir direnişi var biliyorsun.
Tam biliyorum, oraya
Beşiktaş'ın milli mücadelede ciddi manada savaşa katılan neferleri var. Hani üç takımımız da aslında çok güzel imtihan vermişler o tarihin içinde değil mi?
Yani o dönem için zaten şunu söylemek istiyorum. O Ali Samen ve arkadaşlarının o başlangıç cümlesi önemli ama oradan sonra baktığınız zaman aslında bu topraklarda söz konusu kurulan bütün Türk ve Müslüman takımların arka planında bir o ideolojik anlamda milliyetçi tezahürlerin yansımaları olduğunu göreceksiniz ve bunun Balkan Savaşı ile orada Birinci Dünya Savaşı ile ve Kurtuluş Savaşı yıllarında da zaten karşılıkları var. Özellikle Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce gencecik çocuğun, gencimizin şehit olması var.
Tabii.
Ve bunlar söz konusu takımlarda da oynamış, futbol oynamış olan insanlar. O yüzden
tabii,
çok özel bir dönem.
Beşiktaş'ın kırmızı beyaz olan formalarının siyah beyaza dönmesi tamamen Balkan Savaşları'yla alakalı.
Bu yüzden de zaten söz konusu biz bu üç takım sadece bir futbol takımı olmanın ya da spor kulübü olmanın ötesinde önemli bir sivil toplum kuruluşu.
Aslında genç kuşaklara bunları daha çok hatırlatmak, öğretmek gerekir değil mi? Bunları bilen gençlerimiz bu rekabetin bu kadar ölümüne olmaması gerektiğini, o milli bilinç noktasında zaten aynı potanın içinde olduklarını daha rahat idrak ederler diye düşünüyorum.
Ben size başka bir vurgu yapayım, onu ön plana çıkartayım. Mesela 19 Mayıs törenlerinin 1930'larda ön plana geçmesi sırasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş takımların o genç takımların beraber bir takım gösteri karşılaşmaları yapmaları söz konusu. Yani bu takımlar birbirlerinin rakipleridir ama aynı zamanda birbirlerinin dostlarıdır. Yani biz bu dostluk ve rekabeti farklı bir yere doğru götürdük. Yani o ezeli rakip, ebedi dost meselesi bir zamanlar gerçekten karşılığı varken ne yazık ki son yıllarda garip bir şekilde dostluk kısmını örtülüp rekabet ve ölümüne rekabet ön plana çıkartılmaya başladı ki burası tehlikeli.
Çok doğru, çok doğru söylüyorsun. Peki şimdi hocam bir gerçek var. Özkan da metinde onu vurgulamış. 70'ler deyince gözümüzün önüne Trabzonspor gerçeği gelir değil mi? Onun da tarihi çok eskidir ve çok güçlüdür. O zamanki adıyla herhalde birinci lig diye hatırlıyorum ben. Çocuktuk bizler de o maçları takip ederdik. Ambargo koymuştu şampiyonluklara Trabzonspor.
Ya şimdi şöyle bir şey iyi söylemek lazım. Aslında Türkiye'nin farklı kentleri var. Özkan Bey'in metninde de söylediği gibi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli,
Eskişehir, Bursa, Adana, evet.
Ve Trabzon. Yani şimdi Trabzon'da futbol çok geçmişi, çok köklü bir kentten bahsediyoruz. Ve ben 1921 yılında Trabzon'da yayınlanmış Süleyman Rıza'nın Association Football diye bir kitabı var mesela. Hı hı. 1921. Yani bu çok önemli bir şeydir. 1921 yılında Trabzon'da böyle bir kitap yayınlanıyor. Ve gerçekten de baktığınız zaman eski Avni Erkel Stadyumu'nun olduğu yerde ben kendi kitabımın kapağında onu kullanmıştım. Hani klasik eskiden gayet iyi bildiğiniz bir görüntü vardır. 19. yüzyılın sonundaki İngiltere'de futbol maçlarıyla ilgili sahanın kenarında hiç kimse yok. Taraftarlar var. Taraftarlarla ruhlu organizasyonlar. Aynı görüntü Trabzon'da Avni Erkel Stadyumu'nda duvarlarını süslüyordu bir zamanlar. Yani Özkan Bey muhtemelen hatırlar. Yani oralara futbol oynamaya gittiği için bütün bu yapıyı gayet iyi bilir. Ve gerçekten Trabzon çok köklü bir futbol şehri. Bugün de hala devam ediyor. Ve söylediğiniz gibi 70'lerde tam anlamıyla ambargo koymuştu ve bugün ikisi de rahmetli olan Ahmet Suat Özdeşici ve Özkan Sümer ikilisiyle gerçekten çok
ki biz her ikisini de birer programda ayrı ayrı anmıştık biliyorsun. Evet. Spor Daima da evet. Hocam?
Devam edeyim mi?
Tabii tabii hocam lütfen.
Şunu söyleyeyim o zaman. Aslında o hikaye içerisinde baktığımızda çok ilginç bir durum var. O da şu. Hani az önce Özkan Bey'in söylediği Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün kurulması sürecine doğru giden esnada aslında önce Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile başlar. 1920'de Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kurulur. 1930'ların ortasında Türkiye Spor Kurumu'na geçiş yapılır. Ve bütün sporcular partiye üye kaydedilir. Böyle bir süreç geçilir. Ve orada o geçişi sağlayan şey Güneş Spor Galatasaray arasındaki karşılaşmada çıkan olaylardır ve ardından yaşanan gelişmelerle beraber beden terbiyesi kanunun ortaya çıkartılması ve bambaşka bir aşamaya doğru gidilir. Yani uzun bir periyotta futbol aslında bu topraklarda başından itibaren bütün spor organizasyonlarının lokomotifi konumundadır. Ve hep böyle başlamıştır. Bugün de hala öyledir.
Yani yalnızca bugüne özgü değil. Tarihin içinden de böyle bir gerçeklik
var. Tarihin içinde de böyle. Tarihin içinde de bütün bu yapıda aslında tabii ki başta işte İstanbul'daki o üç büyük kulübün temsilcileri, onların başkanları, yöneticileri, aynı zamanda işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun oradaki bütün o organizasyonların başında da aynı isimleri göreceksiniz. Yani Yusuf Ziyanüşi, Ali Sami Yeni, pek çok isim bu şekilde devam edecekler ve bu isimler çok ilginç bir şekilde hem futbol oynayacaklar, hem antrenörlük yapacaklar, hem yöneticilik yapacaklar ve gerçekten aynı zamanda hakemlik yapacaklar ve bütün bunları çok enteresan bir şekilde ülke futbolu, ülke sporunun yaygınlaşmasına çok önemli katkılar da ortaya koyacaklar.
Hocam çok net bilgiler paylaştın. Sen bir soluklan bakalım Özkan neresinden tamam. Dahil olacak. Yazdıkların üzerinden zaten hocamızla da konuştuk. Gayet iyi bir derleme bu. Sağ ol emeklerin için.
Çok teşekkür ederim. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani 1900'lerin başında da 20'lerde de 30'larda da 40'larda da bu günümüzde olduğu gibi futbol yani bir numara. En çok ilgi gören bir spor. Dolayısıyla biz de yani o genç cumhuriyetle birlikte bahsettiğim şeyde, metinde de bahsettiğim gibi önce bir futbolla tanışıyoruz. Diğer şeylerle spor branşlarında tanışmamız da belki o zamanlar arasıyor ama rağbet genelde buraya olduğu için. Bununla
yani atasporumuz güreşi falan ayrı tutarak bunları elbette, söylüyorsun. Bu takım sporları için bunu söylüyorsun.
Elbette. Evet. Ciddi bir şey var yani bir ilgi var. Ve bir de bu işgal yılları düşünüldüğü zaman mesela ben yani buradan sinemacılara seslenmek isterim. Yani sinema sanatıyla uğraşanlara mutlaka o yıllarda Türkiye'de futbolla ilgili neler olduğu ile ilgili öyle hikayeler var ki müthiş filmler ortaya çıkabilir. Bir tırnak içinde bunu söylemek isterim. Gerçekten hani biz Pelé'nin ya da Ardiles'in işte bir şekilde beyaz perdede gördüğümüz o zafere kaçış hikayesinden yani, çok daha iyileri.
Çarpıcı şeyler yaşandı diyorsun.
İnanılmaz. Harrington kupası vardır mesela. Sadece onu bile işlese inanılmaz bir film ortaya çıkabilir diye böyle küçük bir parantezde onu vereyim. Devamında tabii ki hızlıca gidersem 70'lere gelindiği zaman o dönemde de artık ülkede futbol yavaş yavaş oturuyor. Profesyonellikler bahsettiğim gibi bir şekilde yan yana geliyor. Fakat ben futbolun en çok şu dikkatimi çeken Türkiye'de şu futbol gerçekten insanın kendini özgürce ifade edebildiği bir alan. Yani sahaya çıkıyorsunuz artık siz orada neyi sergiliyorsanız birçok kişiye, birçok otoriteye kendinizi çok net olarak gösterme şansınız var. Dün milli takımımız mesela bu anlamda bir gövde gösterisi yaptı. Hı hı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımı bütün dünyada konuşuluyor. Bunu nasıl sağladık? Çıktık, bir karakter koyduk. O karakter koyulduğu zaman da zaten herkes bir şekilde saygı duyuyor ve duymak zorunda kalıyor. Birçok oyunumuzdan bahsediliyor. O dönemde de öyleydi. Şehirlere de indirgendiği zaman aynı şey var. Mesela Trabzon şehri, Trabzon insanının yani Karadeniz insanının yapısı tam da böyle bir takım oyunu içerisinde kendini ifade edebilmek için çok ciddi bir inatçı da bir yapı var. Hı hı. Orada gerçekten İstanbul hegemonyasını bir anlamda yani
tabii,
tırnak içinde
tabii,
söylüyorum. Tabii. Bir şekilde yenebilmek için neredeyse aynı mahallenin çocuklarından oluşan Farvoz işte çok ünlüdür. Birbirlerinin mesela biri sakatlandığı zaman bütün takımı ciddi anlamda üzüldüğü falan çok büyük bir takımdaşlıkta bir noktaya geldiler. O yine başka coğrafyalara örnek oldu. Mesela Eskişehir Spor ortaya çıktı.
Tabii.
Göztepe'nin hikayelerini dinlemekten ben mesela İzmir'de yani 1990 yılında oradaydım ben. 1960'larda yaşanmış hikayeler geçtiğimiz pazartesi günü yaşanmış gibi anlatılıyordu halen. Demek ki nasıl izler bırakabiliyor? Yani futbol biraz da farklı coğrafyalarda insanların kendilerini ifade edebilmeleri adına çok önemli bir araç. Kurtuluş Savaşı'nda da bu var, devamında da bu var, 70'lerde de bu var. 80'lerde biraz işte malum sebeplerden dolayı biraz geriler gibi olduk. Hı hı. Ama 90'larda yeniden mesele ele alındı. Çok sıkıntılı günler yaşadığımız oldu. Meseleyi yani sistematiği halen de tam olarak oturttuk mu bu da bir soru işareti ama hakikaten bir yol aldık. Bir de bir şeyle ilgili daha bir şey söylemek isterim. Evet, hocamın dediği gibi bu çok geniş bir konu, 30 dakikaya sığmaz. Ama yılın sonuna doğru giderken bütün spor branşlarına bir saygı duruşu niteliğinde 35'te
kurguladık bunu.
Kurguladık bunu. Futbolda da artık yani o kadar çok konu var ki, ama şunu söyleyeyim. Futbol Türk halkının çok sevdiği bir spor. Diğer spor branşları da öyle ama en çok yani futbola bir ilgi var. Dolayısıyla çok büyük bir beklenti var. Türk futbolu bu 100 yıllık sürecinde beklentilerini bir şekilde mesela inanılmaz maçlara imza attı. Bazı bölümler oldu mesela. O maçları hatırlarsınız. Kesinlikle çevrilemeyecek. Mümkünatı olmayan.
Şimdi dünkü o Hırvatistan galibiyetinden sonra kanallardan birinde gecenin ikisinde ben uyanın. Bir birden penaltılara giden Hırvatistan-Türkiye maçını izlettiler bize. İnanılmaz keyifle izledim. İşte
demek istediğim öyle bir
Modric'i, de... Modric'i, Şuyu'yu habire penaltılarda topları alt
yani,
attı.
Yani inanılmaz bir gündü o mesela. Böyle de gecelerle, günlerle dünya futbolunda bir şekilde yer aldık. 2008 mesela müthişti. İşte
oydu o zaten.
Yani evet, ondan bahsediyorum. 2003 mesela bütün dünyayı şaşırttı. Evet, belli bir sistemde çok mesela bir istikrarımız olmadığı söylenebilir. Ama zaman zaman ciddi bir kulak çekme artık, amiyane tabirle söyleyeyim. Bu durumu gerçekleştirebiliyoruz. Bizim de istediğimiz şey zaten yani daha istikrarlı olabilsek Allah bilir neler yapacağız. Dünkü sevincin çünkü bir karşılığı yok. Yani inanılmaz bir şey.
Sanki belki istikrara doğru gidecek gibi.
Vallahi ben şunu çok net söyleyeyim. Konudan kopmak istemiyorum ama dün geceyle ilgili bir şey söylemek ben de isterim.
Tabii. Gene bu da o konuyla.
Yani çok uzun yıllardır hakikaten yani eleştirecek çok da bir şey bulamadığım bir
maçta
şey.
Diyorsun.
Öyle bir şey zaten çok da sevdiğim bir şeydi. Yani her şeyi böyle eleştirmeye gerek yok. Yani bir şey bulamadım yani. Evet, takım gerçekten bir karakter
takım
koydu.
Takım gibi oynadı.
Ciddi oynadı. Birinci dakikadan son dakikaya kadar oynandı. Ve ben Hırvatistan bir maçın sonuna doğru biraz ritim kazandı ama yani iş işten geçmiş.
Alacağımızı almıştık.
Almıştık ve bence çok başarılıydılar. Çocukların yani milli takımda oynayan bütün oyuncuların enerjisi, işte güler yüzü yani hakikaten
sonuca da yansıdı.
Bizi sonra çok mutlu ediyor. Dilerim devamı gelir.
Ahmet Hocam 98'i hatırlıyorsundur değil mi? 2008'i.
Gayet hatırlıyorum da şu noktada bir şey söylemek istiyorum.
Lütfen.
Yani dün gece bir pozisyon vardı aslında. Bizim uzun zamandır kaybettiğimiz takım olma halini çok güzel yansıttığı için onu söylemek lazım. Bir pozisyonda Abdülkerim'in son anda kale çizgisine de yakın bir yerden çıkarttığı bir pozisyon vardı.
Evet.
Bu pozisyon sonrasında bütün takımın bir araya gelip bir arkadaşlıkla birbirlerini kutlamaları, yani o enerjiyi yansıtmaları çok önemliydi. Uzun zamandır bunu hasrettik.
İşte bu da çok önemli.
Toplu bir reaksiyon var değil mi?
Tabii tam da işte bunu kastediyorum. Yani az önce Özkan Bey'in söylediği o aidiyet kimlik meselesi son derece önemli. Topluluğa, topluma yansıtması açısından ama o toplu reaksiyonların saha içinde gösterilmesini biz uzun zamandır ne yazık ki unutmuştuk.
Görmüyorduk yani, ama dün gördük.
Evet, görmüyorduk. Dün akşam onu gördük. Bu çok önemli bir şey.
Peki yani, hocam bunu aktüel spor programları artık günlerce, haftalarca, aylarca konuşacaklar. Biz genelde biliyorsun daha işin sporun felsefesine odaklanarak programlar yapıyoruz ama yeri geldiği için soracağım. Kuntz gitti, Montella geldi. Sence bu başarıda ciddi bir payı var mı bunun?
Bu başarıda bence bir payı var çünkü farklı bir kadro dizilimi vardı ve oyunculara farklı şekilde oynattığını dün akşam...
Yani mantalite tümüyle değişmişti değil mi? Sahadaki dizilim dahi.
Bir şekilde yani farkındaysanız oynatılan oyuncuların beklentiler değişti. Yani dün akşam daha başından itibaren, ilk dakikadan itibaren zaten biz oyunu kontrol eden ve oyunu istediğimizi oynayan bir pozisyondaydık. Daha önce bu şekilde oynamadık.
Peki hocam çok kısa cevaplarla gidelim. Son 5 dakikadayız. Kuntz'un yapamayıp Montella'nın yaptığı neydi? Yani Kuntz sence, biz yayın öncesi biraz Özkan'la böyle sohbet ederken bunlara da giriyoruz tabii güncel iki arkadaş gibi.
Evet.
Ben mesela saha kenarında hiç güven verici bulmamıştım Kuntz'u başından beri.
Doğru, haklısınız ama şöyle bir avantajı vardı Montella'nın. Montella bizim ligimizde görev aldı ve ligimizi gayet iyi tanıyor.
Bizim ligimizi gayet iyi tanıyor. Bizim kültürümüzü bile gayet iyi tanıyor.
Gayet iyi tanıyor ve bakın seçtiği oyuncular da ona göre oldu. Yani mesela dün akşam seçtiği isimlerden bir tanesi Samet daha önce kendi takımından öğrencisi. Hı-hı. Yani normal şartlarda çok eleştiri getirilecek bir tercih olabilir ama dün akşam çok iyi işler yaptı mesela.
Hocam inanır mısın? Birebir benzer cümleleri yayın öncesinde Özkan da kurdu bana. Aynı cümleleri kurdu. Yani tespitleriniz çok örtüşüyor.
Bu başka bir duruma karşılık geliyor. Yani dün akşam mesela Barış Alper'i oynatma tarzı, oynattığı pozisyon, geriden top çıkartması mesela Kums'ta bunların hiçbirini görmedik. Ve bambaşka bir pozisyonda oynadı Kums döneminde. Hepsinin ötesinde sağ kenarında gerçekten pozitif şekilde enerji veren bir teknik heyet vardı.
Hatta hocam onu enerji verenin daha üstüne çıkarıp da güven veren desek daha iyi değil mi?
Güven veren ve enerji veren. Yani gerçekten dün akşam öyleydi. Ve bunun yansıdığını da gördük. Futbolcuların dediğim gibi o takım olma hali, beraber reaksiyon verme hali muhtemelen buradan geliyor ve bu çok etkiliydi. O yüzden de dün gece farklı bir milli takım seyrettik. Yani Montella iyi çalışmış, iyi analiz etmiş ve dün Hırvatistan'ın eksikliklerini de bence çok iyi tespit edip ona göre oynattı.
Letonya yani maçı ne olur hocam? Şimdi bugün bir yorumcu TRT Spor'daydı. Tayfun Bayındır gazeteci, futbolla biliyorsun spor dallarıyla iyi de bir gazetecidir. Yıllarca biz de hep onunla programlar yapmıştık geçmişte. Önemli bir şey söyledi. Bu olumluları söyledi. Bir de bakalım çok favori hiç olmayan bir takım karşısında ne yapacağımız da önemli. Ona da bir bakmamız gerekiyor dedi. Ben de katılıyorum.
Doğru söylüyor ve biz biliyorsunuz Letonya bize ters gelen bir takım.
Evet.
Yani biz Hırvatistan'ı daha önce işte 2008'de az önce konuştuğumuz gibi orada mağlup ettik. Hem de çok kötü bir şekilde mağlup ettik. Hı-hı. Adamları yani bayağı büyük travmaya uğrattık.
O
yani
Macaristan maçı gibi 4-1 50'lerdeki değil mi?
Yani bayağı büyük bir travma oldu Hırvatistan için o. Ama Hırvatistan o travmayı gerçekten çok iyi şekilde atlattı ve dikkat edin. Mesela sağ kenarında 2017'den beri aynı teknik direktör var.
Yani ama bence dün de travmaları tazelendi onların.
Tazelendi çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı.
Evet.
Böyle bir mağlubiyet hiç beklemiyorlardı. O yüzden de çok sinirli, belli bir yerden sonra çok sinirli olmaya başladılar. Başta Modric olmak üzere.
Evet, seyirci de buna katıldı. Aslında hakemi de manipüle etmek istediler. Yani
o dün akşam yani futbol tarihinde pek görmediğimiz tarzda bir penaltı vermek
evet,
ismi oldu.
Ki bunu da hani biz eşimle izliyorduk akşam maçı. Dedim ki bu Anthony Taylor da öyle tırvırı bir hakem değildir yani. Bu böyle bir hata yapmamalıydı.
Doğru söylüyorsunuz ama dün akşam sadece Anthony Taylor değil, yan hakemler de çok bariz hatalar yaptılar. Yani normalde yapılmayacak hataları yaptıklarını gördük. Yani biliyorsunuz offside için bayrak kaldırma meselesi,
tabii,
bununla ilgili düzenlemeler var. Ama dün gece çok garip şekilde bayrakların çekildiğini gördük.
Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
Ben teşekkür ediyorum.
Daha güzel başarıları yine birlikte konuşabilmek ümidiyle. Özkan'cığım sana 180 saniye kaldı.
Tamam, hızlıca o zaman bir şeyler söyleyeyim.
İster bu sorulara cevap
ver. Şu penaltıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi eğer ben kendi bir topu uzaklaştırmak isterken defans bloğunda oynayan bir milli takım oyuncusu olarak kafayla topa vurduğum an kendi takım arkadaşımın eline değerse bu penaltı olarak addedilmez zaten. Hı hı. Dolayısıyla orada bizim oyuncumuz yine kendi oyuncumuzun eline bir şekilde o şekilde bilinmeliydi ve dikkat edilmeliydi. Ama orayı es geçtiler. Neyse ki VAR sistemi var.
Devreye girdi.
Bir şekilde o şeyi halletti. Montella ile ve Konsta ile ilgili bir şey söylemek isterim. Hı hı. Şimdi İtalyan futbol ekolü diye bir şey var. Hı hı. Bir de Alman futbol ekolü diye bir şey var. Şimdi biz ülke olarak İtalyan ekolüne daha yakınız. Mesela
şey
antrenörler antrenörüdür yani kendisi. Trapattoni her zaman çıkar ve Almanlara bir eleştiride bulunur. Der ki siz top oynarken ben ciddi anlamda sıkılıyorum. Temel sebebi de şudur. Yani 2-0 önde olabilirsiniz ya da 2-0 geride olabilirsiniz. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Neden ritminizi ya da
pozisyona göre değiştirmiyorsunuz?
Taktiğinizi değiştirmiyorsunuz. Bunu Bayern Münih'in başında olduğu zaman söylemişti. Dolayısıyla bir teknik adam olarak çok da puan öndeyken dedi ki buradan dedi şey yapmak istiyorum yani istifa ediyorum. Almanya'ya da ayağımı bir daha basmayı da düşünmüyorum dedi. Çok önemli bir adam. Dolayısıyla
son cümleni alayım.
Dolayısıyla İtalyan okulu biraz daha bize yakın ve gerekli yerlerde gerekli şeyleri çok net yapacaktır ve çok böyle aşırı disiplinli
bir tablo. Yani önümüz aydınlık diyorsun.
Görünen o.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk futbolunda da önümüz aydınlık. Bakalım pazar günü Ahmet Hoca'nın dediği
bence
gibi.
Bence rahat kazanacağımız bir maç olacak.
Öyle mi diyorsun?
Bence öyle.
Rahat rahat çayımızı kahvemizi alalım.
Çünkü öyle bir futbol
tadını çıkararak. Yani. Konya'ya bakalım. Konya'dan gelecek.
Tersi olmasa gerçekten yani şey bizim bu Hırvatlar karşısında aldığımız şeyimden bile büyük olur. Konya'da inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyordu. Fransa'yı da orada 2-0 yenmiştik hatırlarsanız.
Konya'nın da böyle bir uğru da var.
Evet bence İnşallah. Bence bu işi bitirdik. Bana öyle geliyor.
Evet. 2024'te Avrupa Futbol Şampiyonası.
Böyle oynarsak yakışır yani.
Peki. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Halas mağdık.
Spor Daima. Spor Daima.